Ayrım 22, sayfa 634. Gandhi'nin doktorunun öngördüğü kritik an beklenmeyen bir hızla gelip çattı. 15 Ocak Perşembe sabahı hastasının idrarını tahlil ettiren Sushila Nayar, idrarda aseton ve asetik asit gördü. Dönüşü olmayan son başlamıştı. Gandhi bütün karbonhidrat stoklarını tüketmişti. Bünyesi özünden yemeye başlamıştı. Yaşamak için dokularının temel maddesini yiyordu. Oruca başlamasının üzerinden daha 48 saat bile geçmeden 80'ine merdiven dayamış bitkin ihtiyar, eşiğinden ancak ölüme varmak için geçilen tehlikeli bölgeye erişmişti. Bu toksinlerin idrarında görülmesi genç kadını kuşkulandıran tek neden değildi. Daha dikkatli bir tahlilde bir başka şey daha bulunmuştu. Son 24 saat içinde Gandhi içine karbonat karıştırılmış 1900 gram ılık su içmişti. Sushila Nayar bu miktarın ancak 780 gramını tasfiye edebildiğini de saptamıştı. Kalküta'daki açlık grevi sırasında zarar gören Gandhi'nin böbrekleri gerektiği gibi çalışmıyordu. Çok kuşkulanan Sushila hastasına durumunun ne kadar ciddi olduğunu anlatmayı denedi. Ama o hiçbir şey işitmek istemiyordu. "Eğer idrarında aseton varsa Tanrı'ya olan inancım yetersiz demektir," diye mırıldandı. "Tanrı'nın bu işle bir ilgisi yok," diye cevap verdi kadın. Yılmadan bu toksinlerin görülmesiyle başlayan fizyolojik gelişimi uzun uzun anlattı. Sözlerini bitirince Gandhi kadının gözlerinin içine baktı. "Sizin bilginiz her şeyi kapsıyor mu yani?" diye sordu. "Shri Krishna'nın Gita'nın 10. bölümünde ne dediğini unuttunuz mu yoksa? Benim sana açıkladığım sonsuz şanımın ve şöhretimin ancak ufacık bir parçasıdır." Mohandas Gandhi doktoruna bildiklerini sınırını hatırlatırken güler yüzlü ve iyi giyimli bir genç adam yine o 15 Ocak günü sabahı Bombay'daki Air India'nın yani hava yolları bürosuna başvuruyordu. Narayan Abde 17 Ocak Cumartesi günü öğleden sonra Yeni Delhi'ye D.N. Karmarkar ve S. Marathe adlarına iki bilet istedi. Cebinden bir deste banknot çıkartıp parayı saymaya başladığı sırada 308 rupi satış memuru dönüş içinde bilet isteyip istemediğini sordu. Bu soru Abde'yi güldürdü. "Hayır," diye cevap verdi. Ortağıyla Yeni Delhi'den ne zaman dönecekleri konusunda henüz hiçbir şey görüşmemişlerdi. Sadece gidiş bileti istiyordu. Durumu ciddileştiği halde Gandhi sağlık kurallarından en şaşmaz birinin yani lavmanın yapılmasında yine ısrar etti. Bu şekilde içine su verilmesinin dua etmek ruhu nasıl arındırıyorsa bedenini arındırdığını ileri sürdü. Bu nazik ve mahrem işi şaşmaz bir biçimde utangaç ve küçük yeğeni Manu yerine getiriyordu. Gandhi'ye bakmak aslında çetin bir işti. Manu'yu göründüğü kadarıyla dinginliğin ve kayıtsızlığın simgesi olan bir insanın insanı şaşırtan şımarıklıkları ve sabırsızlıklarıyla yüz yüze getiriyordu. Sıcak suyun getirilmesinin birkaç dakika gecikmesi Gandhi'nin çileden çıkmasına yetti. Ayranının böyle kabarı vermesine hemen pişman olup yatağına serildi yine. İnsan kusursuz olmadığının bilincine ancak oruç gibi bir sınava katlandıktan sonra varabiliyor diyerek özür diledi. Lavman Manu'nun belirttiğine göre hastayı bir yumak pamuk kadar beyazlatacak derecede bitkin düşürmüştü. Onun iki büklüm olup kıvrandığını görünce Manu çılgına döndü. Sonunun yakın olduğunu sandı. Yardım çağırmak üzere yerinden kalktı. Gandhi onun bu davranışını sezip belirsiz bir el hareketiyle kolundan tuttu. "Hayır," dedi. "Eğer Tanrı benim burada gerekli olduğuma inanıyorsa almaz beni yanına." Yakın çevresindekilerin çoğu gibi Manu da Tanrı'nın ona hala burada acaba ihtiyacı var mı diye kendine soruyordu. Can çekişen zavallı ihtiyarın fedakarlığı karşısında başkentin kayıtsızlığı onu birden dayanılmaz bir duyguyla sarıverdi. Yeni Delhi'nin belki de Gandhi'yi ölüme terk etmeyi istediği olasılığı karşısında korku sardı içini. Üçüncü gün yine de şehrin caddelerinde birkaç çekingen kalabalık Gandhi'yi kurtarmak için toplulukları kardeşliğe çağırmak üzere toplandı. Louis Mountbatten'da hayran olduğu bu insana karşı saygısından genel valilik sarayındaki bütün kabulleri ve yemekleri iptal etti. Gariptir, asıl büyük heyecan Pakistan'da eser gibiydi. Lahor'dan gelen bir telgraf burada herkesin Mahatma'nın hayatını kurtarmak amacıyla ne katkıda bulunabileceğini düşündüğünü bildiriyordu. ülkede bir uçtan diğerine Müslüman birliğinin liderleri eski rakiplerini kardeşlik meleği haline dönüştürmek üzere çırpınıyorlardı. Camiler onun yaşaması için dua eden müminlerle dolup taşıyor, Müslüman kadınları haremlerinin mahremiyeti içinde Hindistan'daki Müslümanlara elini uzatan yaşlı Hindu'nun kurtulması için Kur'an okuyorlardı. Ancak Yeni Delhi'den gelen haberler arasında Perşembe günü öğleden sonra alınan ve ajansların telexleriyle bütün ülkeye dağıtılan haber kadar hiçbiri daha büyük heyecan yaratamazdı. Gandhi ilk zaferini kazanmıştı. Bedenini ortaya koyarak kalkıştığı müthiş fedakarlığı Muhammed Ali Cinnah'ın ülkesini iflastan kurtarmıştı. Hint hükümeti yarımadada barışı sağlamak ama her şeyden çok ulusun ruhunun çektiği maddi acılara son vermek için Pakistan'a derhal 550 milyon rupi göndermeyi kararlaştırmıştı. Gandhi'nin koşullarından birini kabul etmekle Hintli bakanlar bir örnek vermişlerdi. Mahatma'nın hayatı şimdi Yeni Delhi halkının elindeydi. Nehru bağımsızlığın ilan edildiği gün yarım milyon Hintlinin toplandığı Kızılkale'de yeniden bir araya gelen 10 bin kişilik bir topluluğa bunu anlatmayı denedi. Şöyle seslendi onlara: Mahatma'nın ölümü Hindistan için ruhunu yitirmek anlamına gelecektir. Suikastçiler içi silah dolu tablolarını sakladıkları Bombay'daki tapınağın bekleme odasında zar atan kumarbazlar gibi yere çömeldiler. Sahte Sadhu fuar satıcısı edasıyla tefini açıp dostlarına mallarını nasıl kullanacaklarını açıklamaya başladı. El bombalarını nasıl dolduracaklarını, patlayıcı maddelerin içine fitili nasıl yerleştireceklerini, yangın fitillerini nasıl uzatıp tutuşturacaklarını gösterdi. Ortaya çıkardığı son silah bir tabancaydı. Bu ilkel silahı inceleyen Narayan Abde, silahın Gandhi'yi alaşağı etmekten çok ellerinde patlayabileceğini söyledi. Şiddet hareketlerinin altüst ettiği ülkede bir dizi binayı yerle bir edecek bombalardan çok bir tek kişiyi öldürmeye yarayan bir silah sağlamak çok daha zordu. Bace'nin korkulu oyuncakları ustalıkla nasıl karıştırdığını seyreden Abde, hiçbirinin pek güvenemediği bu garip insan olmadan hiçbir şey yapamayacaklarını anladı. Kendisine avluda arkasından gelmesini işaret etti. Burada elini dostça omuzuna atarak sırrı ona da açtı. Bu silahların Gandhi ile Nehru'yu tasfiye etmek amacıyla alındığını belirtti. O ve Godse Savarkar tarafından bu işle görevlendirilmişlerdi. "Sen de bizimle beraber Yeni Delhi'ye gel," diye kulağına fısıldadı. Sonra da ancak sahte Sadhu'yu baştan çıkartabilecek tek kanıtını söyledi. "Bütün masrafları ödeyeceğiz." Bu patlayıcı madde uzmanının da katılmasıyla ekip tamamlanmış oluyordu. Abde bir güvenlik tedbiri olarak ayrı ayrı seyahat edeceklerini haber verdi. Hancı Karkare ile Madan Lal Pahwa hemen o akşam Bombay'ın Victoria Garı'ndan hareket edecek olan Frontier Mail Express ile Bace'nin sağladığı silahları bavullarında taşıyarak yola çıkacaklardı. Sahte Sadhu ile Gopal Godse, yani Hindu Rashtra gazetesinin müdürünün küçük erkek kardeşi Gopal Godse de iki gün sonra aynı trende onları izleyeceklerdi. Hareketin liderleri olan Nathuram Godse ve Narayan Abde'ye gelince, onlar birer peçba yani kılavuz olduklarından sürüyle beraber gitmemek ayrıcalığına sahiptiler. Daha o sabah Abde'nin satın aldığı biletler sayesinde uçakla gideceklerdi. Suikastçıların buluşma yeri Milliyetçi Hindu Mahasabha Partisi'nin Yeni Delhi'deki binasıydı. Bina Neo-Hindu tarzındaki Lakshmi Narayan Tapınağı'nın hemen yanı başındaydı. Öldürecekleri adamın kaldığı sanayici Birla'nın ailesi bu tapınağı şehre armağan etmişti. 15 Ocak Perşembe günü akşamı yüzlerce yandaşı Hindistan'ın ruhunun dua toplantısını yapabileceği umuduyla Birla House'un çimleri üzerinde toplandılar. Ama umutları boşa çıktı. Gandhi'nin ne yürüyecek ne de oturacak hali vardı. Yine de verebileceği şeyi verdi. Baş ucuna konan bir mikrofona birkaç kelime mırıldandı. Sesini bir hoparlör kalabalığa aktarıyordu. 30 yıldan beri Hint halk kitlelerini büyüleyen tanıdık ses öylesine titrekti ki, çoğu akşam onun artık öbür dünyadan seslendiği izlenimine kapıldılar. "Vatanla ve vatanın kardeşliği olan ihtiyacıyla uğraşın," diye yakardı Gandhi. "Benim için üzülmeyin. Bu dünyada doğan hiç kimse ölümden yakasını kurtaramaz. Ölüm hepimizin dostudur. Hepimizin ona minnet duymamız gerekir. Çünkü bütün sefaletlerimizden bizi ancak o kurtarır." dua tamamlanınca katılanlar arasından darçam talep etmek için bir gürültü yükseldi. Yani sevgili Mahatma'yı hiç olmazsa bir kerecik görebilmek ayrıcalığı. Kadınlar başta olmak üzere kalabalık tek kollu sıraya girdi. Yandaşları geleneksel namaste hareketi uyarınca ellerini kavuşturup insanın kalbini parçalayan bir sessizlik içinde Gandhi'nin uyuduğu verandanın önünden birer birer geçtiler. Birkaç sözcük etmek bile onu bitap düşürmüştü. Beyaz bir çarşafa bürünmüş, küçük bir çocuk gibi iki büklüm olmuştu. Gözlerini yummuştu ve bitkin yüzü doğa dışı bir ışıkla aydınlanmıştı. Uykusunda ellerini bitişik tutmuştu ve halkının saygısına bilinçsiz bir namaste ile cevap veriyordu. Manu gözlerine inanamıyordu. Bir gece önce kendisinde oturacak hal bulamayan bu sağı solu belirsiz ihtiyar daha gözlerini açar açmaz ayağa fırlamıştı. Şafak duasından sonra şimdi de 4 günden beri yemek yemeyen ve ölümün eşiğine gelmiş birinden beklenmeyecek bir işe kalkışmıştı. Gandhi, Noakhali eyaletine yaptığı geziden sonra öğrenmeyi kafasına koyduğu Bengalli yazısını çözmek için didiniyordu. Sonra da şaşırtacak kadar güçlü bir sesle akşam duasında okunmasını istediği çağrısını yazdırdı. Bu yeniden diriliş aslında bir hayaldi. Birkaç dakika sonra tek başına banyoya gitmek isterken birden başı dönüp sallandı ve bayılıp yere serildi. Sushila Nayar hemen koştu. Bu fenalığın nedenini biliyordu. Tıkanan böbreklerinin tasfiye etmeyi reddettiği su bir kalp zafiyetine sebep olmuştu. Gandhi'nin tartıldığı sırada bu durumun meydana çıkacağını beklemişti zaten. Yaşlı adam 48 kiloydu. Tansiyonu da bu teşhisi doğruladı. Acele çağrılan bir uzmanın aldığı elektrokardiyogram da Mahatma'nın kalbinin bozukluğunu kesinlikle gösterdi. Artık ani, sert bir son beklenebilirdi. Sushila Mohandas Gandhi'nin durumunun çok kritik olduğunu gösteren ilk günlük sağlık bültenini kaleme aldı. Bu bir imdat çağrısıydı. Açlık grevine derhal son vermezse bütün can alıcı organları onarılmaz biçimde zarar görecekti. Hindistan'daki halk kitlelerini büyük ruhuna hep bağlayan olağanüstü akım en sonunda Birla House duvarlarını aştı. O 16 Ocak sabahı içgüdüsüyle Sushila Nayar'ın sağlık bülteni bile daha yayınlanmadan Hindistan Gandhi'nin hayatının tehlikede olduğunu anlamıştı. Bundan önceki açlık grevleri sırasında olduğu gibi Hindistan'ın havası hayret verici bir hızla değişiverdi. 300 milyon nüfusu dünyanın ikinci kalabalık ülkesi birden bitkin ve yaşlı bir adamın vicdanıyla verdiği savaşın haberleriyle yaşamaya başlayıverdi. Hint radyoları her saat başı onun ölüme yaklaşmasını evinin içinden yayınlamaya başladı. Sayıları 100'e yaklaşan Hintli ve yabancı muhabir bahçenin parmaklıkları önünde bir cenaze öncesini bekler gibi toplandı. Yarımadanın bütün şehirlerindeki alanlar derhal kalabalıklar tarafından istila edildi. Ve bunlar kardeşlik, birlik, Gandhi'yi kurtarın gibi dövizler taşımaya, bunları avaz avaz bağırmaya başladılar. Ülkenin her yerinde Gandhi'nin hayatını kurtarma komiteleri kuruldu ve bunlara çeşitli toplulukların, siyasal partilerin yöneticileri katıldı. O gün postalanan milyonlarca zarfın üzerine posta idaresinin memurları şunu yazdılar: Gandhi'nin hayatını kurtaralım, barış içinde kardeş olalım. Yüz binlerce insan tapınaklarda toplanıp onun kurtulması için dualar ettiler. Tapınaklarda ve camilerde özel ayinler düzenlendi. Bombaylı dokunulmazlar Gandhi'ye şöyle bir telgraf çektiler: hayatınız bize aittir. Ama asıl şaşırtıcı değişiklik kayıtsız ve düşman başkent Yeni Delhi'de oldu. Her semtten, pazar yerinden, mahalleden kalabalıklar Birla House'a doğru akın etmeye başladılar. Dükkanlar ve mağazalar Mahatma'nın savaşına katkıda bulunabilmek için kepenklerini indirdiler. Hindular, Müslümanlar ve Sihler barış devriyeleri kurarak el ele şehir içinde dolaşmaya ve gelip geçenlere Gandhi'nin açlık grevinden vazgeçmesini isteyen bildirgeler dağıtmaya başladılar. Kamyonlar içleri Gandhi'nin hayatı bizim hayatımızdan çok daha değerlidir diye bağıran gençlerle dolu olarak şehir içinde dolandılar. Okullar ve üniversiteler tatil edildi. Yüzlerce öğrenci ve öğretmen biz Mahatma'mızdan önce ölmek istiyoruz diye şarkılar söyleyerek sokaklardan geçtiler. Pencap'taki katliamın yarattığı 200 dul kadın ve yetim büyük bir sevgi örneği vererek topluca Birla House'un önüne geldiler. ve Gandhi'nin orucuna katılmak için kendilerine verilen yoksul göçmen istihkaklarından vazgeçeceklerini açıkladılar. Bütün bir ulusu sarsan bu olağanüstü heyecan sarsıntısı, bunu esinlendiren kişinin ise umurunda olmadı bile. Gandhi hala çekingendi. Orucu bu sefer vatandaşlarını sarsacak kadar uzun sürmüştü. Bu nedenle boyun eğmemeye, Hintlilerin yüreklerinde uyanmasını istediği değişikliği yaratıncaya kadar dayanmaya kararlıydı. "Acelem yok benim," diye dua toplantısına gelen kalabalığa seslendi. Hoparlörde konuştuğu halde sesi güç işitilen bir mırıltıdan farklı değildi. "İşin yarım yamalak yapılmasını istemiyorum." Her sözcükten sonra soluk almak için dura dura tehdidini savurdu. "Çepeçevre, etrafımızda barış sağlanmazsa, bu hayat için en ufak bir ilgi duymayacağım artık. Bütün Hindistan'da, bütün Pakistan'da barış sağlanmalıdır. Fedakarlığımın anlamı budur." Nehru Yeni Delhi'de havanın kökünden değiştiği konusunda ona teminat vermek için siyaset ve din adamlarından kurulu bir heyetle başucuna gitti. Gandhi adeta şeytanca bir kurnazlıkla onlara şöyle dedi: "Hiç kuşkulanmayın, bir anda vazgeçecek değilim. Ne yaparsanız yapın, içtenlikle yapmalısınız. Elle tutulur şeyler istiyorum." Aynı anda Karaşi'den bir telgraf geldi. Telgrafta evlerinden atılan Müslümanların şimdi evlerine dönüp yine Yeni Delhi'ye yerleşip yerleşemeyecekleri soruluyordu. "İşte iyi bir sınav," diye mırıldandı hemen Gandhi. Hemen telgrafı kapan sadık sekreteri Piyarelal Nayar, Hindu ve Sih göçmenlere Gandhi'nin hayatının kendilerine bağlı olduğunu anlatmak üzere başkentteki göçmen kamplarını dolaştı. Gece bastırmadan bini aşkın gönüllü evlerine dönecek Müslümanları buyur edeceklerini açıklayan bir bildirgenin altını imzalamıştı. Hatta bu geri dönüş kendilerini evsiz bırakacak olsa bile. Göçmenlerden kurulu bir heyet bazı şeylerin gerçekten değiştiğine Mahatma'yı inandırabilmek için bir lahavuza geldi. "Açlık greviniz bütün dünyada insanları allak bullak etti," dedi sözcüleri. "Hindistan'ı Müslümanlar, Sihler, Hinduların ve diğer toplulukların bir arada yaşayacakları bir ülke haline getirmeye çalışacağımız üzerine size söz veriyoruz. Orucunuzdan vazgeçmeniz ve Hindistan'ı yoksulluktan kurtarmanız için yalvarıyoruz size." Sushila Nayar, İbre'nin kararsız oynayışını yüreği daralarak gözlüyordu. Belki zıtlık gibi görünecekti ama genç doktor orucun şu 5. gününde terazinin hissedilir bir kilo kaybı göstermesini umutsuzca diliyordu. Ama umudu boşa çıktı. Gandhi'nin böbrek zafiyeti daha da ciddileşmişti. Şimdi kendisini kahredici bir ürek krizi bekliyordu. Gandhi'nin başucuna çağrılan 3 uzman da Sushila Nayar'ın teşhisini onaylamaktan başka bir şey yapamadılar. Aseton ve asetik asit oranları artmıştı. Nefesinin kokusu bile bunu gösteriyordu. Tansiyonu 8'e düşmüştü. Nabızları hızlı, zor hissedilir türdendi. Kalp atışları ise düzensizdi. 4 doktorun teşhis koymak için aletlerini kullanmalarına bile gerek yoktu. Daha ilk bakışta hastanın durumunun umutsuz olduğunu hepsi anlamıştı. Gandhi 1-2 günden daha fazla yaşayamazdı. Hatta 24 saat içinde ölmesi bile beklenebilirdi. O 17 Ocak Cumartesi günü sabahı yayınladıkları sağlık bülteni ülkeye bir SOS çağrısı iletiyordu. Ulusa Mahatma Gandhi'nin orucuna son vermesi için gerekli bütün tedbirleri gecikmeden almasının ve istediği koşulları yerine getirmesinin şart olduğunu duyurmayı görevimiz biliyoruz. Bombay Ekspresi buhar dumanları salarak Pohona garında durunca genç kadın yüreği birden daralıverdi. Yolcu kalabalığını süzerek, "Kocamın Yeni Delhi'ye neden gittiğini bilen bir ben varım, bir tek ben," diye düşündü. Gopal Godse'nin valizinde bir gün önce 200 rupi karşılığında Pohona'daki bir askeri depoda çalışan arkadaşlarından satın aldıkları 7.63 çapında bir tabanca bulunuyordu. Silahın iyi çalışıp çalışmadığını evinin yanındaki çalılıklara birkaç kurşun sıkarak denemişti. Karısı yolculuğunun amacını açıkladığı tek kişiydi. Karısı da siyasal görüşlerini paylaşıyordu ve olağanca gururu ve minnetiyle onu kutsamıştı. Şimdi de 4 aylık kızları Asilata'yı, yani kılıç namlusu, veda öpücüğü için ona uzatıyordu. aşağı yukarı bundan 30 yıl sonra kocasının Poona garından yola çıkışını anımsarken gençliğimizin henüz baharındaydık diyecekti. Aşk ve devrim hayalleri içindeydik. Gopal vagonun kapısına varınca genç kadın sıkı sıkı ona sarıldı. Her ne olursa olsun sen hiç üzülme diye karısına teminat verdi. Çocuğumuzu büyütüp yetiştirmek için bir yol bulacağım. Genç kadın yolluk diye hazırladığı şapati paketini uzattı. Sonra geri çekildi ve Gopal de trene bindi. Katar hemen hareket etti. Kadın kızının yumak gibi elini sallayarak kocasının siluetinin uzakta kayboluşunu seyretti. Eşi ve militan olarak başarısı için bütün dileklerini içinden geçirdi.